Evet, sevgili kardeşler, her zaman olduğu gibi, her pazar olduğu gibi bu kürsüden sizleri ben de selamlıyorum sevgiyle. Hoş geldiniz diyorum. Yeni gelenlere bir kez daha ben de hoş geldin diyorum. Ve bu birlikteliğimiz, bu beraberliğimiz Rabbe yücelik getirsin, onur getirsin. Çünkü tek bir amacımız var. Herhangi bir dinin ardından gitmiyoruz biz. Herhangi bir ideolojinin peşinden gitmiyoruz. İsa Mesih biliyorsunuz her zaman bir gerçeğin altını önemli çizmiştir. Ki bizleri de, bizim inancımızı da diğer inançlardan farklı kılan, ayrıcalıklı kılan da tek özellik budur. İsa yol benim demiştir. Ben bir din getirdim dememiştir. Ama gerçek benim demiştir. Yaşam benim demiştir. Demek ki Mesih'te olmak bir yaşam tarzıdır. Mesih'te olmak bir yaşam biçimidir. Ve biz o yaşam içerisinde dolu dolu yaşayabilmek için, vermiş olduğu o dop dolu hayatı tüm doluluğuyla yaşayabilmek için, kardeşimin de ifade ettiği gibi, Kutsal Ruh'un gücüyle, onun desteğiyle varlığımızı sürdürüyoruz. İniş çıkışlar da olsa, düşüşler de olsa, yine varlığımızı bir şekilde düşüp kalkan çocuk gibi devam ettiriyoruz. Onun için ben bir şeyin altını önemli çizmek istiyorum bugün. Beni sevindirdiği için altını önemli çizmek istiyorum. Anımsarsanız birkaç hafta öncesi burada bir şeyi öne çıkarmaya çalıştım, ifade etmeye çalıştım. Dedim ki, değerli kardeşler, her zaman dua edebileceğimiz konular var. Birçok konuları burada dile getiriyoruz. Kesinlikle bu yanlış değil. Sıkıntılarımız için, sorunlarımız için, bir takım şeylerin olması için, hayatımızda o şeylerin yer alması için dua ediyoruz. Rab'den istekte, dilekte bulunuyoruz. Tabii ki bu kesinlikle yanlış değil. Bunu yapmak zorundayız. Ama bir de şunu bir şekilde yapmak zorundayız. Birincisi, Rab başka canları kurtarması için sürekli dua etmemiz gerekiyor. Tanrı o canlara ulaşabilmesi için bizleri kullanarak ya da başka kardeşleri başka alanlarda kullanarak kendi yüceliğini, kurtuluşunu aktarabilsin. O açıdan biz bunu hayatımızın bir parçası olaraktan görmemiz gerekiyor. Dua edeceğiz onların da kurtuluşu için. Ve ikincisi de şu, hamd etmek. Yalvarıyorum size, tekrar yalvarıyorum. Bugün neden sevindim biliyor musunuz? Bugün hamd ettiniz çok. Bugün hamd edebilecek bir takım konular, tamam, Abdullah güzel yönlendirdi, güzel bir ayet seçti, ona destek olan bir ayet seçti. Rabbin her zaman yanında olduğunu açıkladı, söyledi. Ve bugünkü konum da aslında çok güzel tamamlıyor. Paylaştığım zaman fark edeceksiniz. Ama hamd etti. Yani şimdi şöyle sormak isterim Abdullah, yanlış anlamasa. Peki illa da hayatımızda bu tür şeyler olması mı lazım hamd etmek için? Bizim hamd edeceğimiz başka şey yok mu? Değerli kardeşler, benden örnek alın demiyorum, beni örnek alın demiyorum. Ama ben her zaman duamda şunu söylüyorum. Ya Rab, her birimizin yolunu açtın, sağlıklı bir şekilde, kazasız bizleri buraya getirdin. Bunun için sana şükrederim. Doğru mu? Senin bugün burada olman Rabbin bir lütfu değil mi? İnayeti değil mi? Vakkas abi. Eğer o bize soluk vermese, eğer o izin vermese bizim burada olmamız mümkün değil. Onun için şükredecek çok şey var. Eşlerimiz başımızda, yavrularımız sağlıklı, değil mi? Ve düzgün bir şekilde devam ediyorlar. Her ne kadar bir takım sorunlar da olsa, Rab onlara da uzanabilecek güçte. Yeter ki biz Rab'be yakın yürüyelim. Onlar bizde Rab'bi görsünler. Baktıklarında demesinler, ya bu mu Rab? Senin izlediğin Rab bu mu? Eksik olsun ya. Ama bana bakan çocuğum desin ki, baba, gerçekten senin izlediğin Rab izlenir be. Ben de izlemek istiyorum. Ah! Ne kadar güzel olur. Değil mi? Evladımızın böyle bir şey söylemesi bize. Anne, baba, ben de o Rabbi izlemek istiyorum. Ben de o Rabbi yakından tanımak istiyorum. Unutmayın. Tüm gözler bizim üzerimizde. İman eden canların üzerinde. Onun için bunu söylemek istiyorum, ifade etmek istiyorum. Hamd edin, hamd edin, hamd edin. Çünkü hamda layık bir Rab var. Onun adına yücelik olsun. Ona şükürler olsun. O bizim için hayatını feda etti. O acımasız çarmıhta kendini feda etti. Kanını, öz varlığını akıttı. Çarmıhta acı çekerken oradaki insanlara dedi ki, baba onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Böyle bir Rab. Böyle bir kişi. Bizler hala ne kadar anlamsız şeylerin peşinden koşuyoruz. Değerli kardeşler, ben de dahil, Rab bizim gözlerimizi açsın. Açabilmesi için de biz kendi üzerimize düşeni yapalım. Açalım, evet. Açalım, ara verdik. Geçen hafta kilisenin doğumuydu. Kutsal Ruh'un gelişi ve kilisenin ortaya çıkışıydı. Ve güzel olan Sami güzel anımsattı geçen hafta. Dedi ki sadece normal kilisenin, evrensel kilisenin doğumu değil, aynı zamanda da dedi bizim kilisenin de doğumu. Yani kilise olaraktan bir araya geldiğimiz evlerde toplanıyorduk. Ama kilise olaraktan 10 yıl önce, geçen hafta 10 yıl önce o gün 10. yılı doldurduk. Aynı zamanda bizim de kilisemizin doğumuydu aynı zamanda. Anneler günüydü de aynı zamanda. Annelerin de gününü kutlamıştık sevgili kardeşler. Onun için bu doğumu ele alıp paylaştım, yüreklendirdim kardeşleri. Onun için ara verdik. Yaratılış 12. bölümden devam ediyoruz. Açıyoruz sayfa 13'ü ve 12. bölümden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz 12. bölümle ilgili yaptığım konuşmamda 4. ayete geçmeden önce biliyorsunuz hemen 4. ayete geçiş yapmamıştım. 2. ayet ile ilgili bir gerçeği öne çıkardım. Onun üzerinde birazcık durmuştum. Belki hemen anımsayacaksınız değerli kardeşler. 2. ayetteki sözler neydi? Şöyle diyordu. İbrahim'e Tanrı vaat ederken toprak konusunda ve bir ulus konusunda vaatte bulunurken bir de bir konuda da vaatte bulunuyordu. Şunu diyordu. Senin adını büyük edeceğim. İsmini büyük edeceğim gerçeğini vurgulamıştı. Ve ben bu isim konusu üzerinde birazcık durmuştum. Ve şöyle devam etmiştim. Sadece insanların sahip olduğu isim değil, doğaya baktığımız zaman da bitkilerin de bir takım almış oldukları isimler diğer bitkilerden kendilerini ayırdığını söylemiştim. Papatya'ya baktığın zaman papatya yapan özellik var. Ama laleye baktığın zaman ya da güle baktığın zaman ya da bir nergis çiçeğine baktığın zaman nergisi de nergis yapan özellik var. Baktığın zaman papatya ile nergis arasında dağlar kadar fark var. Demek ki nergisi nergis yapan nergis ismidir. Papatya'yı papatya yapan da papatya ismidir. İsimden insanlar arasında da aynı şekilde geçerli olduğunu söylemiştim. Recep'i Abdullah'dan ayıran özellik Recep olmasıdır. İsmimin Recep olmasıdır. Recep dediği zaman Abdullah çıkmıyor öne. Kim çıkıyor? Recep öne çıkıyor. Vakkas dediğim zaman da değil mi? Recep öne çıkmıyor. Vakkas öne çıkıyor. Demek ki insanlar arasında da isimler ne yapıyor? Kişiyi kişiden ayırıyor. Hatta bir örnek vermiştim. Milli Piyango'ya idaresinden birisi geldiğinde elinde bir çekle, işte elinde 100 bin euroluk çek var. Baylar ve bayanlar dediğinde kim bunu almak ister, sahip olmak ister dediğinde herkes buraya koşacaktır. O 100 bin dolarlık, yani 100 bin euroluk çeki almak için. Ama ben Abdullah dediğimde, Abdullah Şerik dediğimde, Vakkas Ordu dediğimde Abdullah ya da Vakkas Ordu gelecektir. Diğerleri orada kalacaktır. Doğru mu? Demek ki isim bu kadar önemli ve anlamlı idi. Ve kutsal kitaptan örnek vermiştim. Anımsarsanız demiştim ki Örneğin İbrahim dediğimizde aklımıza kim geliyordu? İbrahim dediğimizde iman babası aklımıza geliyordu. Peki Yahuda İskariyot dediğimizde aklımıza kim geliyordu? Rabbe ihanet eden, bakın demiyor, Rabbi yücelten, Rabbi övgü sunan. Davut dediğimizde tamam. Ama Yahuda İskariyot dediğimizde Yahuda'yı Yahuda yapan bir özellik vardı. İhanet eden bir kişiydi. İsa'ya ihanet etti. İsa'yı 30 gümüşe sattı. Ele verdi. Değerli kardeşler. Onun için İsa Mesih çok güzel bir ifade kullanmıştı. Bunun altını çizmiştim. Aslında çok önemli bir ifadeydi. Vaftizci Yahya için. Ne demişti? Yuhanna 5. bölümde. Bakın ne demişti orada? 5.35'te. Yuhanna 5.35'te ne demişti? Yanan ve ışık saçan bir çıra. Yanan ve ışık saçan bir çıra. Değerli kardeşler, bu güzel değil mi? Ben Rabbim karşısına çıktığım zaman Rabbim bana Recep, bulunduğu her ortamda beni yansıtan, bulunduğu her ortamda bana övgü getiren, yücelik getiren bir evladımdır demesi kadar güzel bir şey var mı? Ya da sen Rabbin huzuruna çıktığında, örneğin Kerstin çıkıyor Rabbin karşısına, Rab bakıyor Kerstin'e, diyor ki, Kerstin, koşuyu koştun, yarışı tamamladın ve gerçekten de hayatının her alanında beni yansıttın. Ya da Abdullah için, ya da Vakkas için. Ya ben size şunu soruyorum. Bundan daha güzel bir onur olabilir mi? Acaba Rab benim için ne diyecek ben onun karşısına çıktığım zaman? Aferin iyi hizmetçi mi diyecek? Bilmiyorum. Gerisini ben söylemiyorum. Söylemek istemiyorum. Onun için hayatımızı, varlığımızı, kime ait olduğumuzu hayatımızın her alanında yansıtmakla sorumluyuz. Yani Yahya gibi ışık saçan birer meşale olalım, birer çıra olalım. İnsanların yüreklerini aydınlatalım. İnsanların yaşamlarına düzen getirelim. İnsanlar imrensin. Reşit geldi, katıldı. Songül geldi, ilk kez katıldı eşiyle beraber. Onlar, ben açıkça söylüyorum, onlar daha henüz imanlı değildirler. Ama onlar şunu görmeleri lazım. Ya bu insanlarda bir farklılık var. Ya bu insanlar farklı. Farklı özellikleri var. Sokaktaki tiplere benzemiyor. Adamlara benzemiyor. Değerli kardeşler. O zamanla bunu görecekler. Üşkâğıtçı mıyız? Yamuk muyuz? Yoksa düzgün, gerçekten de ağzımızdan çıkan sözü hayatımızda yansıtanlar mıyız? Bunu Reşit de görecek, Songül de görecek. Sadece Songül ve Reşit için demiyorum bunu. Etrafımızdaki bütün insanlar için bunu yapmak zorundayız sevgili kardeşler. Biliyorsunuz bir de Abşalom vardı, Davut'un oğlu. Değil mi? Abşalom esenlik babası anlamına geliyordu. Ama ne esenlik babası? O ismi yansıtmadı. Babasını bile tahtına göz dikti, onu öldürmeye bile kalktı değerli kardeşler. Böyle insanlar da var değerli kardeşler. Onun için gerçekten insanlar bize baktıklarında bizdeki farkı görmelidirler. Bunu altını önemli çizmiştim burada yaptığım son konuşmamda. Ve belki hatırlayacaksınız, Habercilerin İşleri 19. bölümden bir örnek vermiştim size. Açıklamaya destek olabilecek bir örnek vermiştim. Biliyorsunuz Pavlos Efes'teyken kötü ruhlara tutulmuş, cinlere tutulmuş, insanlara özgürlüğe kavuşturuyordu. Onlardaki kötü ruhları kovuyordu. Ve etrafındaki o Yahudi önderler ve onlardan bir tanesinin oğlu Skeva adında birinin oğlu da imrendi. Bunu ben de yapabilirim dedi. Ve ne yaptı? Pavlos'un tanıttığı İsa'nın adıyla size emrediyoruz diye ruhları kovmaya çalıştı bu insanlar. Ama ruh ne demişti? Kötü ruh ne demişti? Bunu söylediği zaman kötü ruh ne demişti? Çok ilginç, çarpıcı bir ifade kullanmıştı. İsa'yı biliyor. Pavlos'u da çok iyi tanıyorum. Ama sen kimsin? Sen neyin nesisin? Şimdi diyor ki, yani ben Abdullah'ı tanıyorum. Vakıs'ı da tanıyorum. Bülent'i de tanıyorum. Sami'yi de tanıyorum. Ama Recep sen kimsin? Sen neyin nesisin? Demek ki bu insanlar İsa'nın ismini kullandılar. Ama öğrenciler gibi, Pavlos gibi etkinlik göstermedi. Neden? Çünkü bu insanlar sadece ismi kullandılar. Şimdi ben size şunu söylüyorum. Her zaman burada örnek vermişimdir. Demişimdir ki, bir kavanoz reçel üzerine etiketi çıkartıp da bal etiketini koyduğumuz zaman içindeki reçel bal oluyor mu? Yine reçel. Bal değildir. Demek ki etiket, Hristiyan etiketi, ben Hristiyanım demekle Hristiyan olunmuyor sevgili kardeşler. Hristiyanım diyen, yani Mesihçiyim diyen, İsa'nın ardından gidiyorum diyen kişi, onu aynı şekilde yaşamak zorundadır. Eksiklerimiz de olsa yaşamak zorundayız. Biz mükemmel değiliz. Eksiklerimiz her zaman var. Ama yaşamak zorundayız. İşte onlardaki eksiklik buydu. İsim kullandılar ama isimle bir bütünleşme söz konusu değildi. İsviçre'den örnek vermiştim, hatırlıyor musunuz? Ne vermiştim? İsviçre'den bir örnek vermiştim. Orada ineklerle çok meşhur İsviçre'de demiştim. Dağlarda, bayırlarda gittiğimiz yılda bir kez gittiğimiz yerde demiştim. Etrafını böyle telle çeviriyorlar. Ama inekler aslında oradan çıkabilirler çok rahat bir şekilde. Ama çıkamıyorlar. Neden? Çünkü başka bir telle, akıya bağlanmış bir tel ve o çitin etrafı saran o çiti de bağlanmış bir tel. Ne oluyor? Ve tabii ben onu orada gördüm ve ellediğim zaman da hakikaten küçük 24 voltluk bir akım vardı. Yani ne oluyor? İneklerin orada kalmasını sağlıyor. Demek ki o basit tel elektrikli tel konumuna dönüşüyor. Değil mi? Nasıl? Bağlandığı aküden dolayı. Demek ki Recep'i Mesih'te Recep yapan nedir? Abdullah'ı Mesih'te Abdullah. Mesih'te Ayşe. Yapan nedir? Mesih'e bağlanmış olmaktır. Değil mi? Bitti. Ben eğer Mesih'e bağlıysam onun için ben Mesih'te Recep'im. Eğer o bağlıysa onun için Mesih'te Abdullah'dır ya da Vakkas'tır. Değerli kardeşler. Bizi kendi ismimizde Recep'te güç yok. Ama Recep'in bağlandığı isimde güç var. Recep'in bağlandığı isimde güç var. İsa'nın adında güç var. Mesih'te güç var. İşte bizi de güçlü kılan ona gerçek anlamda bağlanmış olmak sevgili kardeşler. Ve bir şeyi daha altını çizmiştim. Hatta bunu iki hafta hatırlarsanız bu şeyde de anımsattım oradaki kardeşlere. Konuşmamda Almanlara yönelik yaptığımız toplantıda. 4. ayet ile ilgili yaptığım açıklamada demiştim ki birincisi İbrahim böyle genç delikanlı biri değildi. Onu akıldan çıkarmamak gerekiyor. 20-25 yaşlarında dinamik zımba gibi bir delikanlı değildi. Artık 75 yaşlarına gelmiş yaşlı, yorgun bir kişiydi. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini söyledim. Ve İbrahim bir hata yapmıştı. Aslında bir takım hatalar yaptı ama bir hata daha yapmıştı. Lut'u beraberinde götürmüştü demiştim. Lut küçüktü. Küçücük bir çocuktu. Ne oldu? Zamanla büyüdükten sonra İbrahim'e sorun olmaya başladı. Problem olmaya başladı. Ve şöyle bir düşünceyle sizi aydınlatmaya çalışmıştım. Demiştim ki hani İbrahim tamam Lut'u herhalde çok seviyordu. Onun için yanından ayırmadı. Dedim ki bizim de hayatımızda böyle küçük gördüğümüz, önemsiz gördüğümüz, atmakta güçlük çektiğimiz, görmezlikten geldiğimiz çok küçük şeyler var. Hani dedik ya o tarlaları bozan neydi? Tilkiler, küçük tilkiler. Ezgiler Ezgisi, Neşiler Neşilesi 2. bölümde 15. ayette söylüyordu. bağları bozan küçük tilkiler. Değerli kardeşler, içinde bulunduğumuz yanlış ilişkiler, bir takım davranışlar, tutum, gelenek, bir takım hareketler ne yapıyor? Bizi Rab ile olan ilişkimizi bozuyor, birbirimizle olan ilişkimize zarar getiriyor. O küçük tilkilerin bağları bozduğu gibi, bağlara zarar verdiği gibi. Onun için bunlardan ne yapmamız gerekiyor? Sıyrılmamız gerekiyor. İbrahim bunu yaptı. Babasını toprağa vermekle ne yaptı? Geçmişi toprağa gömmüş oldu. Ve son bir ayette sizi baş başa bırakmıştım. Efeslerden 2. bölümden 10. ayette şöyle diyordu. Efes 2.10 Efesler 2.10 diyordu ki Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Niçin yaratıldık? Yani yeniden doğduk. Tanrı bizim yeniden doğmamızı sağladı. Neden? Onun iyi işleri için. Ben kendime soruyorum ya. Rabbin iyiliği için yaşıyor muyum? Rabbi onur getiriyor muyum? Yücelik getiriyor muyum? Rab benim yeniden doğmamı sağladı. Oturup yan gelip yatmak için değil. Onu hayatımın her alanında yansıtmak için. Değerli kardeşler. Onun için eğer biz Tanrı'nın çocukları olarak Rab Tanrı'nın eseriysek, onun yapıtıysak yaşadığımız her alanda onu yansıtmakla sorumluyuz. Ve biz Rab'be onur getirebilmek için de ne yapmamız gerekiyor? Günahlarımızı fark ettiğimiz andan itibaren tövbe etmemiz, Rabbin önüne getirmemiz gerekiyor. Hatice'nin bugün söylediği gibi yanlışını gördü geçen hafta. Rabbin önüne geldi ve tövbe etti. Ben de duamda Rab ondaki gelişme için teşekkür ediyorum dedim. Hatice'deki gelişme için. Ve ilginç olan Almanca dua ederken Kerstin de aynı şeyi söyledi. Hatice'deki büyüme için. Bakın kardeşler, ne kadar harika bir şey. Ne bekliyoruz biz ya? Hatice'nin büyümesini, Abdullah'ın büyümesini, Vakkas'ın, Bülent'in, Recep'in büyümesini bekliyoruz. Ben gördüğüm zaman, Rab gördüğü zaman ne kadar güzel bir şey. Yerinde kalmadın. Yerinde kalmadın. İlerledin. Rab ilerlememizi istiyor. İlerlememizi artık çocuklar gibi diyor sütü özlemeyin. Süt nedir? Hep süt. Süt mü içeceğiz abicim? Hep süt mü içeceğiz? Et yiyelim biraz. Et. Bebeğe sen 15 yaşında da süt verirsen sağlıklı gelişir mi? Allah aşkına sorarım size. Et vereceksin. Et. Çiğnemeyi öğrenecek. Doğru mu? Protein. İhtiyacı var. Onun için biz 10 sene önce Recep, bugün aynı Recep olmasın. Rab bunu görmek istiyor. O zaman günahlarımızı gördüğümüzde ne yapacağız? Rab beni bağışla. Affet yanlış yaptım. Diyeceğiz. Tövbe edeceğiz. Ondan sonra yaşamımızın her alanını Rabbin eline teslim edeceğiz. Bu çok önemli. Rabbin sözüne sarılacağız. Okuyacağız, onda gelişeceğiz ve kendimizi her zaman ona teslim edeceğiz. Geldik 6. ayete. 6. ayetten 9. ayete kadar olan o kısa parçayı okuyacağız ve oradaki gerçekleri anlamaya çalışacağız. Gel Abdullah buraya bir zahmet oku bize 12. bölümün 6. ayetinden 9. ayete kadar olan parçayı. Ayağa kalkalım, değişiklik olsun Rabbin sözüne saygıdan dolayı.
Avram ülke boyunca Şekem'deki Mora meşesine kadar ilerledi. O günlerde orada Kenanlar yaşıyordu. Rab Avram'a görünerek bu toprakları senin soyuna vereceğim dedi. Avram kendisine görünen Rab'be orada bir sunak yaptı. Oradan Beytel'in doğusundaki dağlık bölgeye doğru gitti. Çadırını batıdaki Beytel'e doğudaki Ay kentinin arasına kurdu. Orada Rab'be bir sunak yapıp Rab'be yakardı. Sonra Kona göçe Negev'e doğru ilerledi.
Bakın abi, bir dua et. Rab sözü açsın lütfen.
Evet ya Rab. Bu sözleri, senin kısa sözleri senin yüce son ellerine bırakıyorum. Buradaki kardeşlerin yüreğine kalıyorsun diye sana
yorum. Amin.
Evet, oturalım birlikte. Avram daha İbrahim olmadığı için burada Avram sözü geçiyor. Biliyorsunuz daha önce ifade etmiştim. Ülke boyunca diyor, Şekem'deki More meşesine kadar ilerledi. O günlerde orada birileri yaşıyordu tabii ki. Kimler yaşıyordu? Kenanlılar yaşıyordu. Şimdi bu Şekem, bugünün İsrail toprakları içerisinde bulunan bir yer olduğunu ifade etmek istiyorum değerli kardeşler. İleriki bölümlere baktığımız zaman Yakup bu meşe ağacının yanında, burada söz edilen meşe ağacının yanında ailesinin Haran'dan getirmiş olduğu putlarını bu meşenin dibine gömeceğini 35. bölümlerde karşımıza çıkacak. Bunu burada söylemek istiyorum. Ve aynı şekilde yine aynı yerde, bu yerde Tanrı Musa'ya vereceği 10 buyruğun koşullarını, nedenlerini açıklayacaktır. Yine aynı yerde. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Şimdi anımsayın, Nuh'un 3 tane oğlu vardı. Kimdi onlar? Ham, Sam ve Yafet. Babasının çıplaklığını gören kimdi? Ham. Babasının çıplaklığını gören Ham'dı. Babasının çıplaklığını görmüşsünden kaynaklanan bir sonuç vardı. Ortaya çıkan bir sonuç vardı. Tanrı ne yaptı? Değil mi? Tanrı'nın laneti altına girdi. Değil mi? Ama Ham mı girdi? Hayır. Kim? Ham'ın oğlu vardı. Kenan. Ham'ın oğlu Kenan. İşte bu Kenan budur. Yani burada atılan ülke bu Kenan ülkesidir sevgili kardeşler. Bunu da hızlı bir şekilde söylemek istiyorum. Şimdi İbrahim Haran'dan çıkıyor. Uzun bir yolculuğa, Tanrı'nın vaat ettiği topraklara gitmek için, uzun bir yolculuğa gitmek için, çıkmak için adımını atıyor. Şimdi ne yapıyor yolculukta? Ülkenin hemen sınırlarında yer alan Şekem denilen bir yere ulaşıyor. Şimdi Tanrı ona öncülük etti ve İbrahim ülkenin sınırlarına kadar geldi. Geldikten sonra oh be, artık istenilen bölgeye ulaştım. Artık ailemin ve benim yaşayabileceğim bir ev, bir bina inşa edebilirim. Buna mı koyuldu bizim İbrahim? Ama sunaktan önce bir şeyler yaptı. Sunaktan önce bir şey yaptı. Sunak yaptı tabii, doğru. Sunak kurdu. Tapınmanın simgesi olan sunağı kurdu tabii ki. Ama bir şey yaptı. Bina kurmadı. Yerleşebilmesi için oraya yerleşmedi. Geldiği noktaya yerleşmedi. Bir şey yaptı. Ne okuduk? 6. ayette. Ülke boyunca ilerledi. Şimdi burada aslında pratik bir düşünce var sevgili kardeşler. Ulaşmış olduğu noktada İbrahim kendini salıp bırakmadı. Dikkat edin. Noktaya geldiğinde, ulaşma noktasına geldiğinde kendini salıp bırakmadı. Benim için buraya kadar yeter demedi. Ne yaptı? İlerleyişini sürdürdü. Ben her zaman şunu söylüyorum burada. Bir imanlı yerinde durmaz. Yerinde durmaz. Ya ileriye gider ya da geriye gider. Değerli kardeşler. Ne yaptı? İlerleyişini sürdürdü. Şimdi ben bunu pratik olarak düşündüğüm zaman, ruhsal kapsamda düşündüğüm zaman aslında aklıma çok güzel bir şey geliyor. Şimdi anımsarsanız İsa Mesih çok güzel bir ifade kullandı Yuhanna 10. bölümde. 10. ayeti çok çok meşhur. 10. Sizde yaşam. hem de bol yaşam olsun diye geldim ifadesini ne yaptı? Kullandı. Şimdi bu Rabbin bize vaat ettiği yaşam böyle sıradan bir yaşam değil. Niteliği olan gerçekten dop dolu bol bir yaşam. Ama Rab bize bu yaşamı verdi. İman ettik, karar verdik, bu yaşama sahip olduk. Ama Rab Tanrı bizim o bol yaşamın kıyılarında dolaşarak vakit geçirmemizi istemiyor. Rab bizim o yaşamın derinliklerine, içlerine doğru ilerlememiz gerektiğini söylüyor. İçlere doğru, derinliklere doğru ilerlememiz lazım. Neden? Çakıl taşlarını nerede buluyoruz? Çakıl taşlarını denizin her zaman kıyısında buluyoruz. Ama derinlere indiğimiz zaman inci nereden çıkıyor? Denizin kıyısında mı, derinde mi çıkıyor? Derinlerde. Demek ki derinlere gittikçe Rabbin içerisindeki o zenginliği, o göremediğimiz, keşfedemediğimiz zenginliği daha net bir şekilde kavrama, görme imkanına sahip oluyoruz. Onun için Kutsal Söz'de İbraniler 6. bölümde çok güzel bir ayet var. 2. ayet. İbraniler 6 ayet 2'de bakın ne diyor sevgili kardeşler. Mesih ile ilgili öğretileri aşarak, bu ne demekti? Yani Rabbin ilk öğretisini duyduk, kurtuluş haberini aldık. Ama diyor ki Tanrı, onları artık aşın. Yani sen karar verdin, iman ettin, tamam, bundan şüphe yok. Rabbin çocuğusun. Ama o noktada kalma diyor. Ne diyor? Aşarak yetkinliğe diyor. Yetkinliğe. Yani olgunluğa. Yetkinliğe, olgunluğa doğru ilerlesek fena olmaz. Ne diyor? İlerleyelim. Birinci ayet mi? Almanca'da birinci ayet ama bizde ikinci ayettir. Demek ki ne diyor? Olgunluğa doğru bir ilerleme var sevgili kardeşler. Bakın, meyve neyle oluşuyor? Bir çiçek. Çiçek, yaprak dökülüyor. Tomurcuk kalıyor. Tomurcuk tomurcuk olarak kalıyor mu? Yine bir gelişme süreci var. İlerleme, olgunlaşma süreci var. Biz neden yediğimiz meyveden tat alıyoruz? Olgun bir meyve yediğimiz zaman. Ama ekşi olanı, yani olgun olmayan meyveyi biz bazen Ali'ye beraber dolaşırken Ali böyle bazen yolda susuz, çünkü çok uzun yürüyüşler yapıyoruz. 10 kilometre bazen 15 kilometre böyle işimizi bitirdikten sonra böyle olmamış elmalayı kopartıyoruz o susuzluğu gidersin diye. Ama suratına bak, ekşi surat murat değişiyor. Olgun değil, o tat yok. Ama olgun olan meyve insana tat veriyor değil mi? Bak burada bir ilerlemek söz konusu sevgili kardeşler. Ben diyorum ki Tanrı'nın vermiş olduğu yaşamdan dop dolu bir doluluk. Yani biz yaşamı sahibiz. Ama o yaşamın içerisindeki tatlılığa ulaşabilmek için ilerlemek zorundayız. Derinlere doğru ilerlemek zorundayız. Gelişmek zorundayız sevgili kardeşler. Tat almanın yolu bu. Nereden geçiyor? Olgunlaşmaktan geçiyor. İlerlemekten geçiyor. Rab bizim yerimizde saymamızı istemiyor. 30 yıllık imanlısın, hala süt içiyorsun. Komik değil mi? Bak kız abi. Ha? 30 yıllık imanlısın, hala süt içiyorsun. Onun için değerli kardeşler, Pavlos da o Kolose'deki imanlar için dua ederken çok güzel bir duada bulundu. Kolose'deki imanlar için. Kolose'ler 1. bölüm 10. ayette okuyoruz. Diyor ki, meyve vererek Tanrı'yı tanımakta, dikkat edin, ilerlemeniz için dua ediyorum. Pavlos ne için dua ediyor? Oradaki kardeşlerin ilerlemesi için dua ediyor. İlerlemek önemli mi değil mi? Lütfen bana söyleyin. Değil mi? Kolose'liler 1.10. Şimdi Yani ben Hatice şimdi bugün taze örnek, hep ondan örnek görüyorum. Bak, bu bir ilerlemedir. Ben bunu övünerek söylüyorum. Bu bir ilerlemedir. İlerlemedir değerli kardeşler. Geç değil. Ne kadar zararın neresinden dönersen kârdır diye güzel bir söz var değil mi? İlerlemektir. Rab bizim için de dua ediyor. İlerlememiz için dua ediyor. Tanrı bizden olgunluk bekliyor. Artık o kıyılarda gezmemizi istemiyor. Birazcık derinliklere girelim ya. Birazcık o etli ortamlara girelim sevgili kardeşler. İlerlemek, Rab Tanrı'yı tanımakta ilerlemenin yolu öncelikle sözü düzenli biçimde araştırmak, ardından söze itaat ederek imanla hizmet etmek gerekiyor. Sözü okuyorsun, araştırıyorsun, içindeki derinliği keşfediyorsun ve bunun sonucu olarak da ne yapıyorsun? Ortaya çıkan bir hizmet var. Yani hepsi bir bütün. Sözü okumak, derinliklere girmek ve onun sonucu ortaya çıkan hizmet birbirinden koparamadığın bir şey. Onun için Rab Tanrı'yı Hoşea 6. bölümde 3. ayette diyor ki Rabbi tanımaya gayret edelim. Biz Rabbi tanımıyor muyuz? Tamam. Bak şu var. Ben örnek vereyim. Örneğin iki kez ya da üç kez görüştüm Reşit'le. Değil mi? Onlardaydım. Şimdi o günle ben bugüne baktığım zaman onu biraz daha tanıdım. Tanıştım. İlk tanışma olayını gerçekleşti. Ama günler geçtikçe onu daha fazla tanımaya başlıyorum. Şimdi ileriki yıllarda onu daha iyi tanıyacağım. Demek ki tanımak başlangıçta gerçekleşen tanışmayla bitmiyor. O kişinin her yönüyle tanımak istiyorsan. Sen şimdi Tanrı'yı tanıyorsun değil mi? Tanıdığını düşünüyorsun. Tabii ki tanıyorsun. Rab Tanrı benim için hayatını feda etti. Amin, hamdolsun. Ama Rabbin çok önemli özellikleri var. Rabbin okudukça öğreniyorsun. Onu tanıdıkça, ona yaklaştıkça, onunla ilişkiyi kendini verdikçe, o bütünleştikçe, geliştikçe onun ne kadar farklı bir Rab olduğunu, farklı bir Tanrı olduğunu görebiliyorsun sevgili kardeşler. Onun için Rabbi tanımaya ben de teşvik ediyorum. Lütfen birlikte gayret edelim. Ben diyorum ki sorunların üstesinden gelmenin, sorunlara çözüm getirmenin sırrı burada. Rabbi hangi oranda tanırsan o oranda güçlü olursun. O oranda sorunlara karşı nasıl davranman gerektiğini, nasıl hareket etmen gerektiğini daha iyi öğreniyorsun sevgili kardeşler. Bu İbraniler 6. bölümdeki ayet, 2. Almanca'ya göre 1. ayetteki sözler önemli. Mesih ile ilgili öğretileri aşmak. Mesih ile ilgili öğretileri aşmak ne demektir? Örnek olarak şunu düşünelim. İki örnek vereceğim. Bu şuna benziyor. Birincisi, bir inşaat işçisini düşünün. Evin temelini atıyor. O temelle kalıyor mu? Duvarları yükselmesi için, temel üzerinde duvarları yükseltebilmek için ne yapıyor? Ne yapıyor Reşit? İskele kuruyor. İskele kuruyor değil mi? İskele onu kademe kademe yükseltiyor. Duvarı yükseltebilmek için. Şimdi ilk okula giren bir çocuk neyi öğreniyor? ABC'yi öğreniyor değil mi? Ama ABC'de kalıyor mu? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, fakülte ya da neyse. Demek ki burada vurgulanan gerçek bu sevgili kardeşler. Mesih ile ilgili öğretileri aşmak demek, inşaat işçisinin iskele kurması demektir. ABC'yi öğrenen öğrencinin daha ileri seviyelere gitmesi anlamındadır. Aşmak anlamı burada. Biz artık o temel öğretileri aşacağız. Daha yukarılarda iskele, daha yukarılara kurulmuş olması lazım. Daha yukarılarda iş görmemiz lazım. Artık yerde uğraşmayalım. Birazcık yukarılara çıkanlar olalım sevgili kardeşler. Yani ben kurtuldum, hamdolsun diyerek elimizde kalmak değil, kıyılarda dolaşmak değil, ilerlemek bu anlamda. İlerlemek, ilerlemek, ilerlemek. Gerçekten değerli kardeşler, Rabbin sözü harikadır. İnanın çok harikadır. Rabbin sözünde ben ne kadar gelişirsem karşımdaki insanları o kadar iyi aydınlatıyorum. Onların sorduğu sorulara o kadar güzel bir şekilde yanıt verebiliyorum. Nereden kaynaklanıyor bu? Rabbin sözünde ilerlemekten kaynaklanıyor. Ben eğer Rabbin sözünde ilerlersem, Rab ile olan ilişkim daha derinlere giderse, o zaman ben iblisin benim için olan tuzaklarını, tehlikelerini daha iyi anlıyor ve görüyorum. Rab'be yaklaştıkça iblisin düşmanlığını daha iyi anlıyorum. Tehlikelerini, kurduğu, etrafıma kurduğu mayınları, kapanları daha iyi bir şekilde görebiliyorum sevgili kardeşler. İbrahim ne yaptı? Ülkeye ulaşmıştı. Değil mi? Ama ulaştığı noktada kalmadı. Lütfen bunun altını çizin. Ulaştığı noktada kalmadı. Ne yaptı? Ülke boyunca ilerledi. Biz de iman, o verilen iman hayatı var ya, bol yaşamın içerisinde ilerlere doğru uzanma gayreti içerisinde olalım. Evet. Şimdi daha sonra ne oluyor? İbrahim geliyor. Yerinde durmuyor. İçler doğru ilerliyor. Ve bir şeylerin farkına varıyor. Ne yapıyor? Neler oluyor burada? Hı-hı. Sami tam işitmedim. Ya. Doğru ama ondan önce bir şey fark ediyor. Aslında yani orada Kenanlılar, Kenanlılardan söz ediliyor değil mi orada? Orada Kenanlılar var. Orada Kenanlılar yaşıyordu diyor. Yani İbrahim mutlaka orada yaşayan kişileri, Kenanlıları fark etmişti değil mi? Kenanlıları fark etmişti. Şimdi düşünün, eminim ki İbrahim o Kenanlıların, başkalarının, Tanrı bir toprak vaat ediyor ama o vaat ettiği toprakta başkaları yaşıyor. Eminim ki o anda İbrahim'in kafasında bir takım olumsuzluklar oluştu. Mutlaka bir takım acabalar oluştu. Bir takım kafada sorunlar ulaştı. Şimdi düşünün, yolculuğunun dörtte üçünü geride bıraktı. Çok yaklaştı. Tam mücadelenin en çetin noktasına geldi bana göre. Çünkü o Kenanlarla çok büyük sorunlar yaşayacak sevgili kardeşler. Tam böyle mücadelenin en çetin noktasına geldi. Ama güzel olan şey nedir biliyor musunuz? Ben biliyorsunuz isimlerle çok uğraşıyorum. Fazla didiklemeyi çok seviyorum. Ama onu teselli eden bir şey var. Tamam, olumsuzlukları gördü. Başka bir halk yaşıyordu orada. Ve kafasında bir takım olumsuzluklar oluştu. Ama o anda geldiği yer neresiydi? Şekem. Baktım, Şekem'in anlamı nedir? Şekem'in anlamı nedir biliyor musunuz? Şeker. yok. Şekerden gelmiyor. Tam karşılığı destek olan şey. Yani omuz anlamında. Şekem'in anlamı omuz demek. Şimdi aslında bunu düşündüğüm zaman vücudumuzda omuzun ne kadar önemli ve gerekli olduğunu çok çok iyi biliyoruz sevgili kardeşler. Şimdi insan şefkate ihtiyaç duyduğu zaman o sorunlar içerisinde, sıkıntılar içerisinde, şefkate gereksinim duyduğu zaman ne arar? Ne arar? Kafasını yaslayacak bir omuz arar değil mi? Bülent, bravo. Başını yaslayacak bir omuz arar. Ben hatırlıyorum. Bak, gerçi orada kucağına yattı. Zelal'in sorun yaptığı, bir takım sorunlar yaptığı, yani sorunlar yaşadığı dönemde, o ağladığı dönemlerde çoğu kez şuna tanık oldum. Ya babasına gitti, ya annesine gitti ve ona bu elini attı, boynunu kalktı, Bülent'in ya da annesinin omzuna yatırdı. Teselliyi babasının ve annesinin omuzlarında aradı. Benim çocuklarım da sorunlar yaşadığında onlara ben yaklaşıp teselli etmeye çalıştığımda yüzüme bakarak konuşmadılar. Eğdiler, sarıldılar bana. Burama başlarını koydular. Ve ağlamaya başladılar. Sorunlarını anlatmaya başladılar. Şekem eminim ki İbrahim'i teselli etti. Ben ruhsal kapsamda düşünüyorum bunu. Pratik olarak da düşünüyorum. Tamam, bir sorun vardı, karşıda dikilen, ama onu teselli eden bir şey vardı. O Şekem sözü İbrahim'i eminim ki teselli ediyordu. Çocuğun babasına ya da annesine boynunu yasladığı zaman ve ben çoğu zaman sorun yaşadığım zaman, sıkıntılar içerisinde boğuşurken, cebelleşirken sevgili kardeşler ne yapıyorum biliyor musunuz? Bunu açık bir dille ifade ediyorum. Bir oma çıkıyorum, diş çöküyorum, benim böyle bir tane koltuğum var, bir de belim için özel bir yastık var, kafamı oraya koyuyorum. Çoğu zaman orada ağlamışımdır dua ederken. Gözyaşı dökmüşümdür. Ama gözyaşı dökerken o boynumu Rabbe simgesel olarak yaslarken, boynumu onun omuzuna yaslarken her zaman şunu fark ettim. Rabbin huzurundayım. Rabbin huzurundayım. Değerli kardeşler, biz şöyle düşünüyoruz aslında, değil mi? Duaya yaklaştığımızda, Rabbin sözüne yaklaştığımızda Rabbin huzurundayız. Aslında biz her zaman Rabbin huzurundayız. Biz her zaman Rabbin huzurundayız. Demek ki Rabbin huzuru İbrahim'le birlikte gidiyordu. Bunu nereden anlıyoruz? Neden İbrahim sunak kurdu? Rabbin huzurunda olduğunu fark etti. Rabbin huzurunda olduğunu fark etti. Evet, benim söyleyeceğimi Hatice söyledi. Bunu nereden anlıyoruz? İşte Hatice'nin söylediği sözlerde. Ne diyor sevgili kardeşler 7. ayette? Rab Abraham'a göründü diyor. Ne zaman göründü? Tabii Kenanları gördükten sonra, sorunları gördükten sonra ne yaptı Tanrı? Teselli etti. Bu toprakları sana vereceğim dedi ve teselli etti. Bakın hepsi birbirine bağlı. Sorunları görüyor. Belki kafasında ne yapacağım diye kaygısı içerisine düşerken, hani dedim ya Rab aynı zamanda kasro edin. Rab aynı zamanda kasro edin. Sadece şu tıkatta değil. Rab aynı zamanda Şekem'deydi. Rab aynı zamanda Şekem'deydi. Sadece Haram'da değil, aynı zamanda Şekem'deydi. Ve ne oldu? Hemen Tanrı dedi ki onu, bu toprakları sana vereceğim. Hemen Tanrı'nın tesellisini görüyoruz. Bu güzel bir şey değil mi? Rabbin hemen tesellisiyle karşı karşıyayız. Sonra ne yaptı İbrahim? O zaman sunak kurdu. Yani o teselliyi aldı, fark etti ki Rab benimle beraber. Nereye gidiyorsam Rab benimle beraber. Böyle Rabbin önünde sunak kurulur. Sunak tapınışın simgesi. Tapınmayı, o dönemde tapınmayı açıklayan, işaret eden bir simgeydi sevgili kardeşim. Şimdi yaşadıkları Ur kentinde yıllarını boşuna harcadığı Haran'da ve üçüncü kez de nerede? Şekem'de Tanrı İbrahim'e ne yaptı? Göründü hamdolsun. Onu bekleyen birçok sorun ama sorunların ortasında Rabbimiz hamdolsun. Birçok sorun ama sorunların ortasında Rab Tanrı. Yani İbrahim Kenanlıların ortasında yapayalnızdı. Değil mi? Kenanlıların ortasında yapayalnızdı. Yapayalnız değildi. Söyle kardeşim, uyumayın. Değil mi? Rab kendisiyle birlikteydi. İbrahim yalnız değildi. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bu şablon, bu resim, bu tablo karşısında ilk akla gelen nedir? Ne geliyor aklınıza? Neyi açıklıyor burada pratik olaraktan? Söyleyin. Bu mesajı veriyor değil mi burada? Niye kaygılanıyoruz ya? Niye kaygı çekiyoruz? Neden kaygı çekiyoruz? Gittiği her yerde Rab İbrahim'i adım adım izliyordu. Aynı zamanda ondan çok daha önce gidiyordu. Yolu, gittiği hedefe ulaşabilmesi için önceden yolu hazırlıyordu İbrahim için. Rab böyle bir Rab amcası. Sen gitmeden önce Rab kasrıyla kafanı yorma. O Şuskat'a gitmeden önce Rab konsolosluğun içerisindeydi. Oradaki insanları ayarlıyordu. O gitmeden Rab önden hazırlık yaptı, hazırlık. Tıpkı çiftçi toprağı hazırladığı gibi, ekine hazırladığı gibi. Rab de bizi hazırlıyor. Gideceğimiz hedefe ulaşabilmek için hamdolsun. Rab seninle birlikte sevgili kardeşler. Sen de bu gerçeği bilerek ona tapınıyor musun? İbrahim hemen sunak kurdu, tapındı. Peki sen, seninle birlikte olan Rabbin olduğunu bilen bir kişi olaraktan ona tapınıyor musun? Yoksa pazardan pazara mı yapıyorsun bu işi? Ha? Sadece pazardan pazara mı? Yoksa her gün Rabbin önüne çıkıp ya Rab sana şükrediyorum. Seni övüyorum. Layık olan Tanrım. Şükrederim sana. İsmine hamdolsun. Bunu açık bir dille ifade edebiliyor muyuz? İbrahim bunu yaptı. Çekinmeden yaptı sevgili kardeşler. Evet, sona doğru geliyoruz. İsa Mesih, kullandım gerçi o ayeti ama yeryüzündeki hizmetini tamamladığında göğe alınırken öğrenciler ne dedi? Matta 28. bölümde 20. ayette, en son ayette gidinden sonra dünyanın sonuna dek sizinle beraberim. Abdullah bugün mezmurlardan okudu. Değil mi? Rab yardımcımdır. Neden korkayım? İnsan bana ne yapabilir? Sorunlar bana ne yapabilir? Sorunlar bana ne yapar biliyor musunuz? Sorunlar benim ruhsal alanda büyümemi sağlar. Gelişmemi sağlar. Sorunlar aslında bizim için bir gıdadır. Kabul etmekte güçlük de çeksek. Her bir sorun benim için bir destektir. Bir gıdadır sevgili kardeşler. Ya gelişmeni sağlıyor. Evet. Dünyanın sonuna dek sizinle birlikteyim. Demek ki öğrencilere şunu diyordu. Yalnız değilsiniz. Sizin yanınızdayım. Sizin yardımcınızım. Bizim için de geçerli. Rab yanımızda ve bizim yardımcımız değerli kardeşler. Bizim Pavlos da sıkıntı çekti. Sorunlar yaşadı. Hatta bir keresinde Atina'dan ayrıldı. Korint'e gitti. Ve Korint'te İsa'nın Mesih olduğunu açıkladı. Yahudiler ayağa kalktılar. Ona karşı geldiler ve korktu Pavlos. Ve büyük bir olasılıkla kafasında şunu tasarladı. Buradan en kısa zamanda tüymek lazım. Çünkü bayağı büyük sorunlar yaşadı Korint'te. Ama sonra okuyoruz bir kardeşin evinde konaklıyor. Orada uyurken Tanrı ona rüyette görünüyor. Bir görüm görüyor. Ve görümde ne diyor? Diyor ki korkma. Susma. Konuş. Ben seninle birlikteyim. Hiç kimse sana dokunmayacak. Kötülük yapmayacak. Daha başka ne diyorsun ya? Rab başka ne diyebilir? Rab diyor ki bu söz aracılığıyla Recep korkma. Hizmetini sürdür. Baston yutmuş gibi. Dimdik. Devam et. Kötülük, kimse sana kötülük yapmayacak. Dokunmayacak sana. Ve bu teselli karşısında Pavlos vazgeçti. Daha sonra yola çıktı. Ama orada hizmetini cesaretle sürdürdü. Biz de zor bir alanda koşuyoruz. Rab bizi de teselli ediyor. Korkmayın diyor. Hizmetinizi sürdürmeye devam edin. Gideceğiniz her yerde sizinle beraberim. Sizin yanınızdayım. Sizin destekçinizim sevgili kardeşim. Evet. 8. ayet ne diyordu? 8. ayet ne diyordu? Sekizinci ayet şöyle bir ifade vardı. Oradan Beyt El'in doğusundaki dağlık bölgeye doğru gitti. Çadırını batıya düşen, Beyt El'le doğuya düşen Ay kentinin arasına kurdu. Ve sonra ne yaptı? Orada Rabbe bir sunak yaptı. Ve Rabbe orada yakardı diye okumuştuk. Değil mi? Sekizinci ayeti. Demek ki şunu söyleyebiliriz. Rab nereye gitti, İbrahim nereye gittiyse gittiği her yerde insanlar önünde bir tanıklık bıraktı. Bulunduğu ortamda, gittiği bölgede insanlar önünde bir tanıklık bıraktı. Ne yaptı? Önce İbrahim gittiği yerde bir çadır kurdu. Çadır kurdu. Daha sonra ne yaptı? Rabbe tapınmak için bir sunak yaptı. Bakın 13. bölüme girdiğimiz zaman yine sunakları göreceğiz İbrahim'in hayatında. Demek ki önce çadırını kurdu. Çadırını kurduktan sonra ne yaptı? Tapınmak için bir sunak kurdu. Şimdi İbrahim bir yerde kalmadı. Değişik alanlara kaydı, gitti, ilerledi. Ve başka yerlere giderken İbrahim geride neyi bıraktı? Ayrıldığında, geldiği noktadan ayrılıp başka bir yere giderken neyi geride bıraktı? Kurduğu sunağı kurduğu yerde bıraktı. Ama çadırını bıraktı mı? Bırakmadı. Demek ki İbrahim çadırını devamlı yanında birlikte götürdü ama sunağı kurduğu yerde bıraktı sevgili kardeşler. Demek ki İbrahim'in öne çıkan iki önemli özelliği vardı. Yani gittiği bölgelerde, gittiği yerlerde İbrahim'e öne çıkan iki özelliği vardı. İbrahim deyince aklı şu geliyordu. Çadırı yanında ve diri Tanrı'ya tapınan, sunak kurup diri Tanrı'ya tapınan kişi. Demek ki öne çıkan iki önemli özellik vardı. Biri çadır, öbürü de sunak. Şimdi İbraniler 11. bölüme baktığınız zaman, İbraniler 11. bölümde bize çadırın göçebeliği simgelediğini açıklar. Yani çadır demek gezgin, göçebe, yerinde durmayan. Yani İbraniler 11'de bu kişi için diyor ki yabancı ve konuk. Yani yabancı o ülkeye ait değil, o bulunduğu bölgeye ait değil ve konuk, garip. Yani ömür boyu orada kalmayacağını gösteren bir ifade idi değerli kardeşler. Ve güzel olan şey, baktığım zaman kutsal kitapta bizler için de aynı ifade kullanılıyor. Yani Rab İsa Mesih ile yürümeye karar vermiş kişiler için de nasıl bir ifade var? Yabancı ve konuk. Bunu 1. Petrus'un 1. mektubu 2. bölüm 11. ayette bunu okuyoruz. Bizler için de aynı ifade kullanılıyor. Yabancı ve konuk. Neden bizler için de aynı ifade kullanılıyor? Neden bizler için de Rab diyor ki sizler yabancı ve konuklarsınız bu yeryüzünde? Neden Tanrı bizler için de aynı ifadeyi kullanıyor? Yakın. Ha. Ha. Bu bize şunu gösteriyor. Bizim vatanımız Türkiye değil, ruhsal anlamda. Bizim vatanımız geldiğimiz bu Almanya'da değil. Biz burada yine yabancıyız, yine konuğuz. Ama bizim vatanımız göklerde. Demek ki bu bize uygulanmasındaki tek neden vatanımızın göklerde olduğu mesajını veriyor sevgili kardeşler. Onun için Kutsal Kitap'ta çok güzel, ilahi kitabında, Kutsal Kitap'ta değil de ilahi kitabında çok güzel bir ilahi var. Ben burada garip yaşarım. Göktedir benim vatanım. Hatırlıyor musunuz bu ilahiyi? Hiç söyledik mi biz burada bu ilahiyi? Belki bu ilahiyi bir önümüzdeki haftalar içerisinde söylemeye çalışalım. Böyle geçiyor. Ben burada ancak garip yaşarım. Göktedir benim vatanım. Göktedir benim vatanım. Demek ki biz bu ülkede garibiz. Yabancıyız, konuğuz. Bizim vatanımız hamdolsun göklerdedir. Bu harika değil mi? Bu harika değil mi sevgili kardeşler? Demek ki çadırın anlamı buydu. Peki sunak neyi açıklıyordu? İfade ettim. Sunak neyi açıklıyordu? Tapınmayı, tapınışı açıklıyordu. Yani sunak tapınmanın simgesiydi sevgili kardeşler. Demek ki İbrahim sunağı kurduğunda, Tanrı'ya tapınmak için sunağı kurduğunda o çevresindeki insanlar şunu gördüler. İbrahim putperestliğe ait değil. Çünkü putperestliğin içerisindeydi. Kenanlılar, Kenan ülkesinde putperestlik egemendi. Putperestlik vardı. Ama onlar da sunaklar kuruyorlardı. Onların da sunakları vardı. Putlara kesilen bir takım kurbanlar vardı değerli kardeşler. Bizim İbrahim de sunak kurdu. Ama onlar şunu gördüler. İbrahim'in sunağı farklıydı. Neden? Diri olan, göksel olan Tanrı'ya tapındığını gördüler. Demek ki sunak neyi gösteriyor? İbrahim'in kime ait olduğunu gösteriyordu. İbrahim putperestliğe ait değildi. Bu mesajı veriyordu. Ben bu dünyaya ait değilim diyordu. Bu mesajı veriyordu. Ve kime ait olduğunu açık bir şekilde beyan ediyordu sevgili kardeşler. Demek ki değerli kardeşler, gerçek ve yaşayan Tanrı'ya tapınan göksel cennete ait bir vatandaş olduğunu açıklıyor değerli kardeşim. Sunak bize bunu net bir şekilde gösteriyor. Demek ki İbrahim dünyadan ayrılmış, yani çadırı ve sunağıyla şunu gösteriyordu. İbrahim dünyadan ayrılmış, göksel vatana, yani diri olan Rab Tanrı'ya ait olduğuna tanıklık ediyordu. Çadır ve sunak. Okuyup geçiyoruz ama içindeki mesaj gerçekten hepimizin öğrenmesi gereken bir mesaj. Ama burada sadece bununla yetinmeyelim. Aynı zamanda İbrahim ne yaptı? Çadırını Beytel'le doğudaki Ay kentinin arasına kurdu. Şimdi Beytel ile Ay kentinin arasına kurmuş olmasının da bir nedeni vardı, bir mesaj vardı, bir içerik vardı. Şimdi ben onu anlayabilmek için, oradaki ruhsal içeriği size çıkarabilmek için sözleri araştırdım. Çünkü biliyorsunuz Betlehem'in anlamı neydi? Lehem ekmek, Beytel'de ev demekti. Ekmek evi anlamındaydı Betlehem. Şimdi burada ne yazıyor? Beytel diyor. Beytel neyi o zaman açıklıyor bize? Betlehem ekmek evini açıklıyorsa Beytel neyi açıklıyor? Tanrı'nın evi. Beytel'in anlamı Tanrı'nın evi demek sevgili kardeşler. Şimdi ayın İbranicesine baktığımda yıkıntı anlamında, harabe, yıkıntı anlamında. Şimdi bir tarafta Tanrı'nın eli, öbür tarafta yıkıntı ve harabe. Şimdi ben bunu alıp ruhsal kapsamda düşündüğüm zaman, ruhsal bir içerik içerisine oturttuğum zaman ortaya çıkan sonuç gerçekten çok harika. Şimdi Abraham ve eşi Sara doğudan batıya, yani bu ne demektir? Bozuk, harabe olan kentten, yani dünyadan Tanrı'nın evine doğru olan bir yürüyüşü, bir yolculuğu açıklıyor. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Demek ki Abraham Tanrı'yla yürümeye karar verdiğinde ne yapmış oldu? Dünyaya arkasını çevirdi. Yıkık, harabe halinde olan, çirkinliklerin cirit attığı dünyaya arkasını çevirdi. Ama yüzü nereye bakıyordu? Göksel eve. Tanrı'nın evine bakıyordu. Demek ki bu şunu açıklıyor sevgili kardeşler. Ben Rab İsa Mesih'le yürümeye karar verdiğimde ne yapmış oluyorum? Artık dünyaya ölmüş oluyorum. Bravo. Dünyaya artık sırtımı çevirmiş oluyorum. Dünyadaki şeyler beni hiç ilgilendirmiyor. Yaşıyoruz içinde, ayrı bir olay. Ama dünyaya arkamı, sırtımı veriyorum, çeviriyorum. Ama yüzüm diri olan göksel Tanrı'nın evi. Demek ki bizim yolculuğumuz nedir? Her gün devam ediyor mu bizim bu yolculuğumuz? Nereye doğru? Arkamız dünyaya dönmüş. Ama yüzümüz cennet. Yüzümiz göksel ev. Ne kadar ömrümüz var bilmiyorum ama yavaş yavaş o eve doğru devam ediyoruz. İşte İbrahim böyle bir yolculuğa çıktı. Böyle bir yolculuğa çıktı sevgili kardeşler. Onun için çevresindeki insanlar onu gördüler, kime ait olduğunu. Dünyaya nasıl sırt çevirdiğini insanlar gördü. Diri olan göksel Tanrı'ya baktığını gördüler. Nasıl ki insanlar Bülent'te o farkı görüyorlarsa, kusura bakma Bülent, hep senden örnek veriyorum ama konumuza uyduğu için söylüyorum. Gerçekten bizler de aynı şekilde bize bakanlar kime ait olduğumuzu görmelidirler. Dünyaya sırt çevirmiş ama göksel vatana ait. Nereye aitsin kardeşim? Dünyada yaşıyoruz ama dünyaya ait değilsin. Göksel vatana aitsin. Sen o yolculuğa çıktın, yüzün oraya bakıyor. Arkan sırtın çevirmiş o yıkık harabe olan dünyamıza ama yüzün tamamen o göksel tahta uzanıyor, bakıyor değerli kardeşler. Onun için şunu belki bilmekte yarar var. Bizim hayatımız, bizim yaşamımız, bizim davranışlarımız bunu sergiliyor mu? Hepimiz için geçerli bu soru. Benim hayatım, insanlar bana baktığında arkam dönük mü dünyaya? Sırtımı çevirmiş miyim yoksa arada bir böyle kaçamaklar yapıyor muyum sevgili kardeşler? Yapıyoruz. Yapıyoruz. Ama insanlar bizlerde Rabbi görsünler. İnsanlar bizlerde Rabbi görsünler. Onun için bunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Yani neden bunu görsünler diyorum. Bugün sunak var mı? Bugün sunak kurup, kurbanlar kesip, Rabbin önünde İbrahim'in tapındığı gibi tapınıyor muyuz? Tapınıyor muyuz bu şekilde? Neden kurbanlar kesmiyoruz artık? Amin, bitti. Tabii. Peki neden? Neden sunak kurmuyoruz? Neden o tapınağa ihtiyaç yok? Artık tapınağa gerek yok. Neden?
Çünkü o kurban olan bizim için bizi barıştırdı.
Amin. Evet. Tapınağa neden gerek yok? Sunağa barıştırdığı için. Tamam. Ya, amin. Richtig. Ne diyor? Kutsal kitapta güzel bir yerde. Belki bakalım 2. Korintuslar 6. bölüm 16. ayette ne diyor? 2. Korintuslar 6:16'da doğru yazdıysam eğer. Günümüzde sunaklara gerek yok. Neden gerek yok? 6:16. 2. Korintuslar 6:16. Bir kardeş okuyabilir mi lütfen? Bir kardeş okuyabilir mi onu lütfen? 6:16. Amin. Buraya kadar. Neden? Neden? Neden tapınağa gerek yok? Çünkü biz yaşayan, diri olan Tanrı'nın tapınağı hacıdır. Karar verdiğinde, imanla yürümeye karar verdiğinde, iman ettiğinde Rabbin ruhu nerededir? Sunakta değil. Tapınak hacının yüreğindedir. Ben karar verdiğimde, Kersin karar verdiğinde, Hildred karar verdiğinde Rabbin ruhu artık o canlı bedende konut kurmuştur. Rabbin tapınağı sizsiniz diyor. Rabbin tapınağı sizsiniz. Şimdi durum böyle olunca, Rabbin tapınağı ben olunca, sizler olunca bedenimin sahibi olan Tanrı'yı yüceltmek için kullanmam gerekmiyor mu? Eğer Rabbin tapınağı bu ise, o zaman bu beden Rabb'e ait ise, çünkü diyor ya siz kendinize ait değilsiniz, bir bedel karşılığı satın alındınız. Rabb'i bedeninizde yüceltin diyor. Demek ki bu beden bana ait değil. Tanrı bunu satın aldı. O zaman ben kafama göre kullanamam bu bedeni. Rabb için kullanmam gerekiyor. Rabb'in yüceliği için, ona onur getirmek için bu bedenimi, bu varlığımı, bu sağlığımı, bu tipimi, her şeyimi Rab için kullanmam gerekiyor. Değerli kardeşim, hepimiz bunu iyice bilmesi gerekiyor. Bu çok çok önemli değerli kardeşler. Çok çok önemli. Yani diri sunak. Göksel vatana ait olduğunu gösteren bir sunak. Bedenin göksel vatana ait olduğunu gösteren bir sunak. Şimdi değerli kardeşler, size bir soru sormak istiyorum. Eğer İsa Mesih benim için acı çekip o acımasız çarpıkta yüzüne tükürüldüyse, işkence gördüyse, bir takım acılara maruz kaldıysa değerli kardeşim, Rab Tanrı İsa Mesih aracılığıyla bunu bana açıkladıysa, gösterdiyse, ben Recep olarak Rabbin bu yaptıkları karşısında ne yapmam gerekiyor? İki şey yok aslında, bir tek şey var. Çok açık. Ne yapmam gerekiyor hacı? Yürümem gerekiyor. Doğru. Tapınmam gerekiyor. He? Evet. Biz kutsal kılamıyoruz zaten. Rab, ya ruhu ver. Evet. Soğuştas. Ya evet, yaşam. O zaman bütün söylenenler doğru. Hepsi doğru. Ben diyorum ki Kelsey'nin şeyine destek olarak da yapabileceğim iki şey yok. Tek bir şey var. Onun için yaşamaktır. Nokta. Bu kadar olan bitinin karşısında yapabileceğim tek bir şey vardır. Onun için yaşamak. Ben de kendime söylüyorum. Recep, yaşıyor musun? Rab için yaşıyor musun? Bu varlığı, bu bedeni Rab için harcıyor musun? İşte değerli kardeşler, belki Romalıları açalım. Romalılar'a yazılan mektubun 12. bölümünde, o ilk ayetinde ee, Ne diyor o ilk ayetinde? Bir kardeş okuyabilir mi lütfen? 12. bölüm. İlk ayet herhalde. İlk ayetin biraz okuyun ben size söyleyeceğim. Okuyun. Bir kardeş okusun.
Öyleyse kardeşlerim Tanrı'nın merhameti adına size yalvarıyorum. Biri kutsal Tanrı'yı olsun deden birer kurban olarak sunuyorsunuz.
Ya. Bugün ayet bu olsun sizin için. Bugünkü ayet bu olsun sizin için. Sevgili kardeşler. Bedenlerinizi bak yalvarırım diyor Pavlos. Yalvarıyor Pavlos bizlere. Diyor ki sevgili kardeşler size yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Demek ki benim tapınışım Rabbime kendimi adamam, kendimi vermem, kendimi sunmam gerekiyor. Demek ki hayvan bedenleriyle değil, kendi bedenimle. Yaşayarak onu onurlandırmam gerekiyor. Onu yüceltmem gerekiyor. Zor mu bu? Zor mu? Diri kurbanlar olarak bedenlerimizi Rabbe sunmak zor mu? En zor şey. Zor mu? Evet. En zor şey. Neden zor diyorum biliyor musun? Eminim ki birçok kardeşler Rab Tanrı'ya kazancından bir şeyler veriyor. Parasını veriyor. Değil mi? Rab Tanrı'ya zamanını veriyor. Rab Tanrı'ya Rabbin isteği doğrultusunda hizmetler ederek o gücünü, kuvvetini, enerjisini Rab için harcamaya çalışıyor. Doğru mu? Bunu yapıyor mu? Yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Parasını veriyor, zamanını veriyor. Her şeyini veriyor. Ama bir şey hariç. Paranın içerisinde kendisi yok. Zaman verdiği zaman içerisinde kendisi yok. Kendisi hariç her şeyini veriyor. Kendisi hariç her şeyini veriyor sevgili kardeşler. Onun için sen olmadan Rabbe vermiş olduğun armağanlar hiçbir şekilde yüce olan Rab Tanrı için hiçbir şey ifade etmez. Eğer o verdiği şeyler içerisinde sen yoksan, gönülden bir verme olayı yoksa, içten bir bağlanma olayı yoksa, teslim olmak yoksa, o verdiklerinin hiçbir anlamı yok. Rabbi bu şekilde ağlatırsınız. Rabbi bu şekilde üzersiniz. Rab bu şekilde bizim için gözyaşı döker. Sevgili kardeşler, ne veriyorsanız, verdiğiniz her şeyin içerisinde siz de olun. Siz de. İşte onun için o bedenleri vermek bu anlamda değerli kardeşler. Onun için 1. Yuhanna 3.16'yı hatırlarsanız orada ne diyor? 3.16'da ne diyor 1. Yuhanna 3.16'da? Tanrı bize sevgisini nasıl kanıtlıyor? Nasıl kanıtlıyor sevgisini? Kendi canını vermekle. Burada ne var? Vermek var, vermek. Ama nasıl vermek? Rab bize kendini yarım mı verdi? O zaman kurtuluş olmazdı. Rab bize kendisini verdi. Kendisini verdi. Rab'be sen de kendini vermek zorundasın. Vermek, karşılık beklemek anlamında değil. Karşılık beklemeden vermek anlamında. Onun için ne veriyorsan, Rab için neyi feda ediyorsan, sevgili kardeşim, ne veriyorsan, neyi feda ediyorsan, onun içerisinde Rab'de olsun. Onun içerisinde sen de ol. Onun içerisinde sen de ol. Bedenlerinizi diri, kutsal ve Efendi'ye yaraşır bir şekilde sunun. Yani adayın. Verin. Rabbi bu hoşnut ediyor. Aksi halde verilen ne olursa olsun hiçbir anlam ifade etmez sevgili kardeşler. Onun için yüreklerimizi Rabbin önüne koyalım. Yaşamlarımızı gözden geçirelim. Hangi oranda veriyoruz ve nasıl bir yürekle veriyoruz? Nasıl bir yürekle veriyoruz? Ve Rabbin bizim için söylediklerini bugün kabul edelim.